Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة Metallahi vallahu gafurur rahim. Yes'elûneke anil khamri vel meysir. Kul fîhima ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Sadakallahu al-aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizinle beraberiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde tevhid ve Allah'ı tanıma konusunu ele aldık ve böylece varlık aleminde seyrederek Yüce Allah'ın sonsuz azamet ve gücünü anlamaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim ve evliyalara göre Allah'ı tanımak için en iyi yol yarattığı mahlukları irdelemektir. Günümüzde bilim ve teknolojinin ilerlemesi bizlere varlık alemindeki nesneleri incelemeye uygun bir zemin hazırlamıştır ki bu da Yüce Allah'ı daha iyi tanıma fırsatına doğuruyor. Bilindiği üzere tevhid konusunda tartışmamızla insan yaratılışının harikulade yönlerinden söz ettik ve geçen iki bölümde Yüce Allah'ın insan vücudunda bazı organları nasıl tedbir ettiğini anlattık. Bugünkü sohbetimizde ise insan yaratılışında beyin ve sindirim sistemi üzerinde duracağız. Siz de mutlaka geçmişiniz ve hatta çocukluk çağınızla ilgili birçok anıyı hatırlıyorsunuzdur. Peki bu anılar nasıl bizim zihnimizde sıralanıyor ve saklanıyor dersiniz? Acaba şimdiye kadar hafıza adından şu harikulade sistem hakkında hiç düşündünüz mü? Neden insan herhangi bir tehlikeyle, örneğin elinin yanmasına hemen tepki veriyor? Sizi bu ani tepkiye zorlayan nedir? Yine hepiniz öğrendiniz ki birçok şeyi aklınızda tutuyorsunuzdur. Peki bu öğrenme merkezi nerededir? Nasıl oluyor da herhangi bir özel mahareti öğrendiğinizde bu maharet ömrünüzün sonuna kadar sizin için saklanıyor? Beyin tüm bu zikrettiğimiz konuların merkezidir. Beyin en büyük ilahi nimettir ve insan vücudunun adeta komuta odası ve merkezi konumundadır. İnsan vücudunun bu anahtar konumundaki organ yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında ve kafatası kemiğinin ortasındadır. Kafatası adeta bir kalkan veya kasket gibi insan beynini her türlü darbe veya zarardan korur. Beyin insan vücudu ile dış ortam arasındaki bağları ve yine düşünce ve ruhi faaliyetlerini yönetir. Beyin dokuları milyarlarca sinir hücresinden oluşur ve her birinin şaşırtıcı bir işlevi söz konusudur. Beyin dış ortamla irtibat kurmak için kendine özgü araç ve gereçleri vardır. İnsanın 5 hissinin her biri harikulade yapısıyla büyük bir titizlik içinde beyin ile işbirliği yapar ve insanın dış dünya ile irtibatını sağlar. Örneğin insanın gözü dış dünyadaki eşyaların görüntüsünü algılar ve kameraya benzer bir sistemle kaydeder ve ardından bu görüntüyü ışık hızıyla beyine gönderir. İşin ilginç tarafı beynin eş zamanlı olarak birçok bilgiye algılaması və bu bilgiləri bir-birinə qarışdırmadan və ya aksamadan analiz etməsidir. Örneğin, beyin gözdən bilgi alırken, başqa orqanların raporunu da göz ardı etmiyor və hepsini büyük bir titizliklə analiz edərək gerekli kararı veriyor. Bu yüzden Yüce Allah'ın beyin adında dünyanın en muhteşem fabrikasını yarattığı söylenebilir. İnsan beyninde iradi olmayan amelleri otomatikman kontrol eden merkezler vardır. Örneğin nefes alma ve akciğerlerin fonksiyonu, kalp atışları, mide ve bağırsakların faaliyetleri ve diğer organların benzer fonksiyonları bu merkezlerce yönetilir. İradə dışı gerçəkləşən bu fiillər büyük bir titizliklə beyin tarafından kontrol edilir. Öylə ki, vücudun çalışmasını asla aksatmaz. Gerçi günümüzdə insanlar olduqca gelişmiş elektronik beyin üretə biliyor, fakat bilim adamlarının itiraf etdiyi üzərə insan beyni və sistemi şimdiyə qədər görünən ən harikulade və ən üstün makinədir. Çünkü insan beyni elektronik beyinlere kıyasla idrak gücü ve şuuru ve yaratıcılığı söz konusudur ve bu özelliklerin hiçbiri insanın yarattığı makinelerde yoktur. Beynin en büyük bölümünün adı Latince'de frontal lobe'dir. İnsan beyni korteks adı verilen ince bir kabukla örtülüdür. Bu katmanın kalınlığı birkaç milimetre kadardır ama her bir parçasında çok önemli sırlar yattığı belirtilir. Frontal lobe zeka, irade, şuur ve hafıza merkezidir ve korku, kaygı ve ruh hali ve hassasiyetler bu merkezle ilgilidir. Bu bölümün her bir alt bölümü ise idrak ile ilgili faaliyetlerin bir bölümünün merkezidir. Burada en ilginç bölge hafıza ve anıların kayda geçtiği merkezdir. Hafıza bölümünde insanın bir ömürlük anıları düzenli dosyalar gibi arşiv haline getirilir. İnsan birkaç saniye içinde arşivlenen bu dosyaların tümünü gözden geçirerek belli bir dönemle ilgili anıları hatırlayabilir. Bu küçük bölüm aslında muazzam bir arşiv odası gibidir. İnsanın tüm bilgi ve fikri birikimleri de şu küçücük bölümde saklıdır. Üstelik burada bulunan herhangi bir bilgiye ulaşmak için birkaç saniye yeterlidir tüm bunlar ve bu denli milimetrik küçük bir ortamda bunca bilgi ve anının kaydedilebilmesi ve hatırlanması ise Yüce Allah'ın güç ve tedbirinin işaretidir. Aslında insan hala beyin gibi muazzam bir sistemin düşünme ve düşünce gibi durumlarda nasıl bu denli dikkatle çalıştığını anlayabilmiş değil. Düşünme gücü insanlara sunulan oldukça karmaşık bir nimettir ve sadece insanlara özgüdür ve bu özelliği onu diğer mahluklardan üstün hale getirmiştir. Nitekim Yüce Allah'ta Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanların akıl ve düşünce gücüne işaret ederek düşünmeye davet eder. İnsan hafızası, düşünme ve ruh hali bazı yönlerden beyin sistemiyle ilgilidir. Buna karşın beynin tek işlevi fikri ve ruhi faaliyetlerle sınırlı değildir. Bir başka ifadeyle, gerçi beyin insanların ruhi ve fikri faaliyetleri için bir araçtır ama insan ruhu ve fikrinin hakikati yaratılış aleminin bilinmeyen sırlarından biridir. İnsan beyin gibi üstün özelliğiyle her gün yeni buluşlara imza ve yeni icatlara imza atıyor. Gerçekten de Yüce Allah, eşref-i mahlukat hitap ettiği insanlara düşünce gücünü armağan ederek en ufak zerrecikten en uzak galaksilere kadar araştırma yapmasına ve cahillik duvarlarını aşmasına müsaade etmiştir ki bu da başlı başına Yüce Allah'ın azametinin bir işaretidir. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin 17. bölümünün sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlülər, evrensel mefahirlər başlığı altında hazırladığımız sohbətimizin hər bölümündə sizləri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyyətlərlə tanışdıracağız. Bir çoxlarının eserləri həm İranda və həm dünyaya yayılan bu ünlü şahsiyyətlərin və düşünürlərin kendileri və eserləri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gəncəvi, Şeyh Şahabettin Sureverdi Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugün yine geçen hafta tanıtmaya başladığımız İran'ın Gamer'i 5. yüzyılında ünlü hekimi İsmail Cürcani'yi tanıtmaya devam edeceğiz. Geçen bölümde İsmail Cürcani'nin Gamer'i 434 yılında Hazar Denizi'nin kıyılarında yer alan ve bugün Gorgan olarak anılan Cürcan kentinde dünyaya geldiğini anlattık. Cürcani ilk eğitimini aynı kentte tamamladı ve daha sonra bilimini geliştirmek üzere Merv, Bel ve Nişabur gibi bilim merkezlerine seyahat etti ve o dönemin büyük üstadlarından ders aldı. Cürcani tıp biliminin dışında farmakoloji, veterinerlik, hadis, hikmet ve fıkıh bilimlerinde de yetenekli ve ünlüydü. Yine dedik ki Cürcani, Zahire-i Harezmşahi'yi kendisine sunduğu Kutbettin Muhammed Harezmşah ile tanışıyordu. Hatta bu İranlı padişahın hocalarından biri olduğu tahmin ediliyor. Bu konu Cürcani, Merv kentinde ikamet ettiği yıllarla ilgili olması gerekir.
Aral Gölü'nün güneyinde Ceyhun Irmağı'nın göle aktığı bölgede yer alan Harezm diyarı ta eski zamanlardan beri ilim ve bilim merkezi olmak, bilge ve fakih ve sanatçı ve zanaatkar insanları barındırmakla ün yapmıştı. Kameri 385 yılına kadar bu diyarın merkezi siyasi açıdan sürekli ve hatta İslam'dan önce kısmen bağımsız olmakla ün yapmıştı. Ancak bu yılda Harezm'in merkezi bu eyaletten Cürcan kentine taşındı. İranlı Selçuklu iktidarı döneminde Harezm yönetim itibarıyla Horasan yöresine bağlıydı. Buna karşın Kameri 491'de Harezmlilerin ataları Kutbettin Muhammed'in Selçuklular tarafından Harezm'e gönderilmesi ve burada iktidarın başına geçmesinin ardından Harezm'in nisbi bağımsızlığı sürecinde yeni bir başlangıç oldu ve yine bu yörede bilim, siyaset ve iktisat da gelişmeye başladı. Bu nisbi bağımsızlık iyi bir yönetici ve ilim ve dinin hamisi olan Kutbettin Muhammed'in çabaları sayesinde daha sonraları tam bağımsızlığa dönüştü.
Bu şartlarda Cürcani, Gamer'i 504 yılında ömrü 70'i ve Kutbettin Muhammed'in iktidarı üzerinden 14 yıl geçtiği bir sırada Harezm'e geldi. O yıl Cürcan kenti Harezm yöresinin merkeziydi ve Harezm adıyla da anılıyordu. Tarihe göre Cürcani bu kente yerleşti. Harezm'de Cürcani, Harezmilerin sarayına girdi ve Kutbettin Muhammed'in yakın adamlarından ve hekim oldu. İşte o yıllarda Harezm halkının tıp bilimiyle tanışma ihtiyacını hisseden ve burada tıp bilimi için yeterli ve tam bir referans bulunduğunu gören Cürcani, Zahiri Harezmi Şahi adlı eseri telif etmeye karar verdi. Bu eser ocağın en mükemmel tıp ansiklopedisi ve İran tıp biliminin yeniden ihya edilmesi sayılır. Cürcani'nin İranlı İslami tıbbı ihya etmekle ün yapmasının sebebi de bu kitaptır zaten.
Zahire-i Harezmşahi'nin telif edilmesi o dönemde birkaç açıdan önem arz ediyordu. İlkin bu kitap İbn Sina'nın Kanun adlı tıp eserinin yazıldığı tarihten yaklaşık 100 yıl geçtiği bir sırada yazılan tıp biliminde ilk referans kitaptı. İkincisi, gerçi bu eser İbn Sina'nın Kanun adlı eserinde istinaden yazılmıştı ve Cürcani kendisini İbn Sina'nın talebesi ve tıpta onun yolunu izleyicisi olarak tanıtıyordu, fakat eseri Kanun'a göre daha mükemmeldi çünkü Cürcani eserinde Razi ve Ahvazi gibi bilginlerin tekniklerinden söz etmiş ve Ali İbni İsa El-Kahal adlı Kameri 4. ve 5. yüzyılın en büyük göz hekimi ve yine diğer birçok büyük hekimin bulgu ve bilgilerini de eserine aktarmıştı. Bu mesele Zahire-i Harezmşahi adlı eserin Kanun'a göre daha mükemmel bir eseri haline gelmesine vesile olmuştu. Öte yandan araştırmacılar bu eserin İslami tıp alanının gelişmesinde büyük adım sayıldığına inanıyor.
Zahiri-i Harezmşahi o döneme kadar Farsça hazırlanan en mükemmel tıp referansı ve ansiklopedisi sayılırdı. Bu eserin telif edilmesiyle beraber İran diyarında hekimlerin Fars dilinde tıp alanında ilerlemelerini kaleme almaları bakımından doruk noktasına ulaşmıştı. O dönemde Hiravi ve Uhreyni tarafından Fars dilinde tüm İranlılar için milli tıp bilimini geliştirme hareketi Ahmet Fereç ve İbn Sina tarafından sürdürülürken Cürcani'nin bu eseriyle genel bir harekete dönüştü. Uzmanlara göre bu eserin kaleme alınması sadece Fars dilinde sözcükler ve terimleri ihya etmekle kalmadı, aynı zamanda Cürcani kendisinden sonra kaleme alınacak tıp kitapları için tıbbi sözcük ve terimlerden zengin bir hazine miras bıraktı. Cürcani bu eseri kaleme alarak İbn Sina tarafından İran tıp bilimini Bağdat Tıp Merkezi gibi önemli tıp merkezlerinden bağımsız hale getirme sürecini tamamladı. Hatta bu süreçte kültürel bağımsızlığı da getirdi. Gerçekte Cürcani tıp bilimini uygulamak, ders vermek ve önemli eserlere imza atmakla İran tıp merkezlerinin gelişmesinde önemli rol ifa etti.
Zahire-i Harezmşahi geniş kapsamlı bir eser olduğu için telifi de uzun zaman aldı ve Cürcani eserin 9. cildinin sonunda Harezm kentinde Bahaudule adında bir eczanede çalışmasını, gelen yoğun talebi ve yine söz konusu eseri telif ederken gösterdiği titizliği eserin hazırlanışının uzun sürmesine gerekçe gösterdi. Zahire-i Harezmşahi 8 ciltten oluşuyor. Cürcani eserin ön sözünde kitaba farmakoloji bölümünü eklemek niyetinde olmadığını, fakat büyüklerin ve önde gelen alimlerin eseri bu bölüm olmadan eksik gördüklerini belirterek 10. cildi de bu bilime ayırdığını belirtiyor. Araştırmacılar eserin kameri 504 ila 521 yılları, yani Kutbettin Muhammed'in vefat ettiği yıla kadar uzanan yıllarda telif edildiğini belirtiyor. Eserin hazırlanışı üzerinden kısa bir süre geçtiği bir sırada Kutbettin Muhammed'in veliahdi ve ordu komutanı Alaaddole Etses Cürcani'den Zahire-i Harezmşahi'nin bir özetini hazırlamasını istedi. Böylece tıp alanında Hafi Alai adında Farsça 2 ciltlik bir eser Cürcani tarafından hazırlandı. Buna göre Kameri 521 yılına kadar Cürcani tıp alanında 2 eser hazırlamış bulunuyor.
Kameri 521 yılında Kutbettin Muhammed Harizmşah 30 yıl süren başarılı ve imarlı hükümdarlığının ardından vefat etti ve hükümdarlık sırası oğlu Etses'e geldi. Essens de babası gibi kültürlü ve irfan ehli ve bilim ve zanaatı teşvik eden ve İslam dininin yaygınlaşması için çaba harcayan bir padişahtı. Ve Cüveyni ve Ufi'nin belirttiğine göre Farsça şiir de yazardı. Essens tahta geçer geçmez İslami ilimlerde ve hikmette bilge biri olan İmam Mecdeddin Sahih Necari'yi vezir olarak atadı. Böylece Harezmilerin sarayı daha da bilgin ve fazıl insanların mekanı oldu ve bu durum zaten ilgi odağında olan Cürcani'yi Harezm diyarında kalıp teliflerini sürdürmekte etkili oldu.
Cürcani'nin El-Avrazul Tabiye vel Mebahisul Alayye Zahire-i Harenşah'ın Arapça çevirisi Filreddi Ala Felasefe, Tıbbi Muluki, Hikmet alanında bazı kitapları İbn Sina'nın Kanun adlı eserinin çevirisi gibi eserleri büyük ihtimalle Harezm diyarında kaldığı yıllara aittir. Öte yandan o dönemde Cürcani sonunda eserlerinin Farsça yazılmasına büyük bilginlerin gösterdiği tepkilerine karşı teslim oldu ve Zahire-i Harezm Şahi adlı eserini Arapçaya çevirdi. Cürcani'nin bu çalışması eserin daha geniş bir kitle tarafından kullanılmasına ve yaşadığı çağda İran dışında da ün yapmasına vesile oldu. Cürcani bu dönemde tıp, hikmet ve irfan alanında başka kitaplar da yazdı. Bu eserlerin adları Cürcani'nin çağdaş bilginlerinin eserlerinde geçiyor ama maalesef günümüze dek kalmadığı anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli dizi sohbetimizin 13. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde geçen bölümlerin devamında Erdebil eyaletinin doğa terapi potansiyeliyle konuşacağız.
Erdebil eyaleti zengin ve çok güzel doğası ile İran'ın güzel eyaletlerinden biridir. Bu eyaletin en önemli turistik bölgelerinden biri de Serdabe Turistik Bölgesi'dir. Bu turistik bölge aynı ismi taşıyan çok güzel bir köyün bulunduğu bölgededir. Serdabe Köyü eşsiz ve yemyeşil alanları ile Sabalan eteğinde Erdebil şehrinin 28 kilometre uzaklığında yer almaktadır.
Sabalan eteğinde yer almak bu köyü yemyeşil bir bölgeye çevirmiş ve eşsiz görüntüleri ortaya çıkarmıştır. Serdabe Turistik Bölgesi'nin dini cazibelerinden bir başkası da bölgede bulunan şelalelerdir. Serdabe adı ile bilinen şelale ise 20 metre yüksekliği ile görkemli kayaların üzerinden yere dökülmektedir. Bu şelalenin suyu yükseklikte bulunmaktadır. İlkbahar ve kış mevsimlerinde yağışlar yüzünden ve yüzeyde akan suların artmasıyla bu şelalenin suyu da artmaktadır. Bu da güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Serdabe Şelalesi'nin etrafı ise su ve karada biten bitkiler ve yosunlar ile doludur. Bu yaylak alan gerçekten de görmeye değerdir. Şelalenin suyu sonunda küçük bir ırmak şeklinde yoluna devam eder. Şelalenin alt kısmında turistlerin kamp yapması için düz bir alan bulunmaktadır.
Serdabe bölgesinin cazip turistik bölgelerinden biri de Serdabe köyünde bulunan ılıcadır. Bu ılıca geleneksel tipte bir sıcak su kaynağı olup deniz seviyesinden 1840 metre yükseklikte bulunmaktadır ve bu su debisi de saniyede 25 litre kadardır. Bu ılıcanın suyunun sıcaklığı 35 santigrat kadardır. Kükürdüğün sert kokusu ise hemen anlaşılmaktadır. Suyu biraz ekşi olsa da görünüşte şeffaftır. Asitli olan su ile kükürtlü ve klasik sülfat türü ılıcalar arasında yer almaktadır. Suyu bol miktarda da karbonik gazı içermektedir. Bu suda silisyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineral maddeler bulunmaktadır. Uzmanların görüşlerine göre bu kaynağın suyu sarılığın tedavisi için faydalıdır. Bölge halkı bu ılıcayı kaya suyu olarak da tanımaktadır.
Haft bölük veya ahendar kaynağı ise Sardabe bölgesinden 2 kilometre uzaklıkta diğer 7 bölük bölgesi kaynakları yanında bulunmakta ve saniyede yaklaşık 20 litre kadar suyu sıcak bir şekilde boşaltmaktadır. Suyun biriktiği çukurdaki sıcaklığı 20 derece santigrat kadar olup görünüşte katkısızdır ve biraz da ekşimsi tada sahiptir. Kaynağın ağzının etrafında ise demir oksit çökeltileri bulunmakta. Bu kaynağın suyu demir ve karbonik gazı iyonları içermesinden dolayı metabolizma, sindirim sistemi, cilt, sinir ve kadın hastalıklarına iyi gelebilir.
Erdebil kentinin kuzeybatısından 28 kilometre uzaklıkta bulunan Vekilabad köyü Sardabe Mineral Su Kaynağı'na da ev sahipliği yapmaktadır. Yel suyu kaynağı da Sardabe Kaynağı'nın yakınında bulunmaktadır. Bu kaynağın deniz seviyesinden yüksekliği 1700 metre ve debisi saniyede 2 litre kadardır. Kaynağın ağzı noktasında suyun sıcaklığı 30 derece kadar olup şeffaf görünüşlüdür. Suyunun tadı biraz ekşi ve renksizdir.
Yel suyu su kaynağı etrafında sert sülfat hidrojen kokusu hissedilmektedir. Kalsiyum ve sülfat bu suyun kimyasal maddelerindendir. Bu kaynağın çökeltileri ise silisyum ve kükürt türündendir. Kaynağın suyu asitli ve kükürtlü olmasından dolayı cilt ve egzema, hemoroid olarak bilinen bağsur, sinirsel rahatsızlıklar ve kronik romatizmal sorunlara iyi gelmektedir.
Sardabe 7 bölük kaynağı Vekilabad köyünden 2 kilometre uzaklıkta bulunup yerlilerin ve etraf köylerin ve hatta göçebelerin hamam olarak kullandıkları bir alandır. 7 bölük kaynağı farklı kimyasal maddeler içeren sıcak su mineral kaynağıdır. Bu kaynak sevilenen güzel doğasının kalbinden yüksek seviyeli yaylalardan aşağıya doğru akmaktadır.
Sardabe bölgesinde belli aralıklar ile birçok su kaynağı bulunmaktadır. Bu ılıca su kaynakları el değmemiş doğa ile birleşerek özellikle de ilkbahar ve yaz mevsimlerinde çok güzel bir manzarayı ortaya çıkarmakta. Erdebil'den 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu kaynaklar her yıl birçok turist ve yolcuyu doğu hayranını kendine çekmektedir. Bu kaynakların sularının özelliği ise cilt ve eklem hastalığına iyi gelmesidir. Bu ılıca kaynakları yerli halk tarafından hamam olarak kullanılmaktadır. Özellikle de yaz mevsiminde bu bölgeye birçok turist uğramaktadır.
Yedi bölük olarak da bilinen Pehin suyu ise Vekilabad'dan 3 kilometre uzaklığında bulunan daimi bir kaynaktır. Suyunun sıcaklığı 32 derece kadar olup tadı kekremsi ve rengi de maviye çalan renktedir. Bu kaynağın suyu cilt ve eklem ağrılarına da iyi geliyor. 7 bölük 7 ağız kaynaktan oluşmaktadır. Pehin suyu ise bu ağızlardan birine verilen isimdir. 7 bölük veya çakmaklı kaynağı ise Serdobe'nin 2 kilometre uzaklığında yer almıştır. Kaynağın suyunun sıcaklığı yaklaşık 10 derece kadar olup görünüşte biraz mavimsidir. Tadı ise kekremsidir. 7 bölük kaynağı cilt, romatizmal ve sinir sistemi hastalıklarına da iyi gelmektedir.
7 bölük veya göğüs su kaynağı ise Serdabe'ye 2 kilometre uzaklıkta bulunan bir başka kaynaktır. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı yaklaşık 30 derece kadardır. Kaynağın suyu cilt, böbrek, sarılık ve sinir sistemi hastalıklarına iyi gelmektedir. 7 bölük kaynakların bir parçası olan İkiz kaynağı da daimi suya sahip kaynaklardandır. Suyunun sıcaklığı 30 derece, tadı da ekşimsidir. Renksiz suya sahip olan bu kaynak, romatizmal ve sinirsel sistem sorunlarına iyi gelmektedir.
7 bölük kaynakları ise genellikle romatizmal ve sinirsel sorunlara iyi gelir. Serdobe bölgesinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan 7 bölük kaynaklarının suyu daimidir. Sıcaklıkları ortalama 30 derece ve görünüşte açık renklidir. Tatları ise ekşimsidir. 7 bölük kaynaklarının suyu sindirim sistemi, cilt ve sinir sorunlarına da iyi gelmektedir.
Erdebil eyaletinin bir başka ılıcılarından biri de Gülali kaynağıdır. Bu kaynak tepenin üzerinde Sarin şehrinin Vila Darag köyünde bulunmaktadır. Kaynağın debisi saniyede 30 litre kadardır. Suyun sıcaklığı ise 17 derece kadar ve görünüşü de şeffaftır. Bu kaynağın 50 kilometre uzaklığında ise başka bir kaynak bulunmaktadır. Bu kaynağın suyunun sıcaklığı 18 derece kadardır. Kaynağın debisi saniyede 18 litre kadardır. Bu kaynağın suyu kalsik bikarbonat türünden olup sindirim sistemi ve böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 20. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta El Razzak'ın anlamı ve özelliklerine değindik. Ve Rezzak olmanın Yüce Allah'ın sevgi ve şefkatinin bir göstergesi olduğunu, bu nimetin tüm kulları sardığı giyim, konut, gıda, ilim, akıl, İman, ihlas ve diğer tüm nimetlerin Yüce Allah'ın Rezzak ismi şerifinden kaynaklandığını belirttik. Bu hafta ise Esmaül Hüsna'dan her türlü sorunu kolaylaştırarak çözen, darlıktan kurtaran, iyilik kapılarını açan ve destek sağlayan El Fettah'ı ele almak istiyoruz. Fettah, kelime anlamı itibariyle açan demektir. Ve fet yani kapalılık ve zorluğu gidermek anlamında olan kelimenin ismi failidir. Zorlukları açmak ise iki şekilde olur. Birincisi kapı açmak, kilidi açmak gibi gözle görüleni, ikincisi ise basiret ile görüleni açmak ki üzüntüyü açmak, kaldırmak, kaygıyı gidermek gibi. Feth kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olan fettah kelimesi, iyilik kapılarını açan bütün anlaşmazlıkların en son hakimi olarak mutlak adaleti sağlayan, hak ile batılı birbirinden ayırıp gerçeği ortaya çıkaran, mazlumlara yardım edip mümin kullarının muzaffer olmalarını sağlayan anlamlarına gelmektedir. Arkasında işlerin başladığı ve kapıların açıldığı her şeye Fatiha denir. Kur'an-ı Kerim'in başında olan Fatiha suresi ise bu yüzden Fatihatul Kitap olarak bilinir. Bir şeyi açabilen anahtar ve benzeri şeylere de meftah denir. Feth, ayrıca iki kişi arasında yargıda bulunmak, bir sorunu çözmek ve aralarındaki kavgayı sonlandırmak anlamına da gelir. Nitekim Yüce Allah, Sebe suresinin 26. ayetinde Fettah adı ile kendini överek şöyle buyuruyor. De ki, Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak. Sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir. Bu ayette Yüce Allah kıyamet gününde halk arasında yargıda bulunacak bir yargıç olarak hüküm verecek olan hakim olarak tanıtılıyor. Aslında Fettah halk arasında yargıda bulunmak ve hükmederek aralarında açılışa sebep olan, aralarındaki kör düğümleri açarak ihtilafları çözen, hak ve adalete göre davranandır. A'raf suresinin 89. ayetinde Şuayb Nebi Allahu Teala'dan kendisi ve suç işleyen kavmi arasında hükmetmesini ister. Onun bu hükmetmekten hedefi ise Allah'ın dikkatini Yüce Allah'ın mutahhar zatına yönlendirmektir. Aslında Şuayb Nebi'nin kavmi onların ayinine dönmemesi halinde onu kentten ihraç edecekleri tehdidinde bulunduklarında Şuayb ise bu isteği reddedince şöyle dedi. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Yüce Allah kendi Cud ve Kerem kapılarını ve hazinelerini Fazl ve Kerem'i uyarınca kullarına açıyor. Fatır suresinin 2. ayetinde ise şöyle buyruluyor. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibi de O'dur. Kimse dünyada Yüce Allah'ın nimetlerinin kullarına ulaşmasını engelleyemez. Ve eğer Allahu Teala birini kendi nimetlerinden mahrum bırakmak isterse, kimse Allah yerine o nimetleri söz konusu kullarına ulaştıramaz. Yani nimetlerden yararlanabilmek için Allah'ın Fettah ismi, ilahi hazinelerin kapılarının açılması için gereklidir. Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi Fetih suresidir. Resul-i Ekrem söz konusu surenin nazil olduğunda sahabeye şöyle buyurdu: "Bu gece bana öyle bir sure indi ki, bana göre dünya ve içindekilerden, üzerine güneş doğan her şeyden daha sevgilidir." Fetih suresi şu ayeti kerim ile başlıyor: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik." Burada Müslümanların kesin ve açık fetih ve zaferinden söz ediliyor. Bu fetihte Müslümanlar müşrikleri yenmeye ilaveten yalandan iman ettiklerini iddia edenleri de yenilgiye uğratmış ve dünyada büyük bir reform için ortamı hazırlarken İslam dinini tevhide davet bağlamında en mükemmel ve kapsamlı din olarak tanıtıyor. Bazı yorumcular bu ayette geçen Fethen Mubina'yı Hudeybiye Barışı olayı olarak yorumluyorlar. Hudeybiye Barışı, İslam tarihinde ve Resulullah'ın hareketinin güçlendirilmesi açısından hassas ve bir o kadar da seçkin ve önemli bir konuma sahiptir. Müşrikler Hudeybiye Barış Anlaşması'nı imzaladıklarında kendilerinin meydan zaferi kazandıklarını sanıyorlardı. Fakat anlaşmanın öz itibariyle Müslümanların siyasi, kültürel ve sosyal güçlerinin müşrikler tarafından kabullenmeleri anlamındaydı. Bu da öz itibariyle Müslümanlar için büyük bir zaferdi. Zira Müslümanlar bu anlaşma ile Hicaz toplumunun etkin ve aktif bir tarafı olarak kabul edilmişlerdi. Böylece Hudeybiye Barışı Hicaz toplumunda derin sosyal, kültürel ve siyasi gelişmelerin başlangıcı oldu. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim onu Müslümanlar için açık bir fetih ve ilahi nimetlerin tamamlayıcısı olarak belirtiyor. Hudeybiye Barış Anlaşması İslam'ın deliller, kanıtlar ve mucizelerle manevi zaferinin anlamındadır. Zira hiçbir an ve mal kaybı olmaksızın İslam ve Müslümanların Hicaz toplumundaki konumu tespit edilerek müşrikler ve düşmanların yok olma ortamını hazırladı. Ve İslami hükümet ise Medine ve daha sonra da Hicaz ve Necd'de tespit edildi. Fetih suresinin ayetleri Hudeybiye Barış Anlaşması ardından Resulullah Efendimiz ve müminler arasında bir biat yaşandığını, bu biatın ise bizzat açık bir fetih olduğunu belirtiyor. Zira müminlerin o hazrete bağlı kaldıklarını açıklamaları ile Müslümanlar için ardı ardına zaferler yaşandı ve İslami vahdet ise İslam hükümeti ve toplumunun gelişmesi ve büyümesine sebep oldu. Bu yüzden Yüce Allah bu biatin açık bir fetih olduğunu ve bizzat bundan hoşnut ve razı olduğunu açıklıyor. Yapılan biatte Müslümanların ihlası ve Resulullah'a olan sadakat ve duydukları vefanın düzeyi ortaya çıkarken imanları güçsüz olanlar da belirlendiler. Zira bazı Müslümanlar bir barış anlaşmasının imzalanması ile Mekke'ye gitmeden geri dönmekten hoşnutsuzdurlar. Bunu da İslam ümmeti için bir yenilgi olarak görüyorlardı. Fakat Resulullah Efendimiz bu barış anlaşmasını ardı ardına gelecek olan zaferlerin başlangıcı ve Fethul Futuh olarak biliyordu. Kerim'in fetih olarak bildiği ve hak ile toplum için bir açılım olarak gördüğü olaylar, halkın bireysel ve toplumsal ilerlemeleri ve kemale ermelerinin yolunu açan olaylardır. Bu yüzden Fethul Mubin sonuçlar arasında Fetih suresinin 1 ila 4. ayetlerinde müminlerin ruhsal ve manevi huzurlarına işaret ediliyor. Zira insanlar huzur sayesinde sahip oldukları tüm kapasite ve kabiliyetlerini kullanarak geliştirebilirler. Gerçek zafer ise tevhidin yücelmesi ve müşriklerin rezil olmasına sebep olurken bu süreç sayesinde İslam ve iman sağlamlaşarak istikrarlı hale gelir. Böylece Resulullah Efendimiz de risalet ve peygamberliğinin hedefine ulaştığı için huzur bulur. Önceki sohbetlerimizde Resulullah Efendimiz'den bir hadis aktarmıştık. Ey insanlar! Nefis ve canlarınızda ilahi ahlakı oluşturun. Bu yüzden ilahi ahlakla donanmak, yani eğer Allah el-Fettah ise bizim de halk için fettah olarak onların maddi ve manevi sorunlarını giderek ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar karşılamamız gerekir. Diğer yandan eğer Yüce Allah'ın rahmet kapılarını bizlere açmasını ve ihtiyaçlarımızı gidermesini istiyorsak, ihtiyaçlarımızın karşılanması için ciddi olarak çalışmamız ve bu yolda Allah-u Teala'ya sığınmamız gerekiyor. Öyle ki Araf suresinin 96. ayetinde şöyle buyruluyor. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Değerli dinleyiciler, bu haftada sizlerden ayrılmadan önce sizleri 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında okunan dua ile baş başa bırakıyoruz. Allah'ım, hamd ve sena ile seni övmeye başlıyorum. Ve sen ihsanıyla kendi kullarını doğru yola hidayet ediyorsun. Ve eminim ki sen af ve merhamet makamında merhametlilerin en merhametlisisin. Ceza ve intikam makamında en ağır ceza verensin. İktidar ve büyüklük makamında en büyüksün. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. kalıcı ütür. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hameneyi takva konusunda Allah'tan başkasına bağlanmama konusunda uyarıda bulunarak bunun muttaki birinin şartlarından olduğunu ifade ediyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuya değineceğiz. Kur'an'da takvaya davet meselesinin yanı sıra ki başından sonuna kadar defalarca ve defalarca takvaya davet edilmişiz. Bu sorunları çözen ve yolu açan gerçeğe ve buna karşı Allah'tan başkasına bağlanmama konusu da gündeme gelmiştir. Ki sanırım Nahl suresindedir. Gerçek böyle iken siz hala Allah'tan başkalarından mı korkuyorsunuz? Acaba Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Peki Allah'tan başkası ne demek? İnsanın babasına, insanın annesine dikkat etmesi ki iyidir. Mümin kardeşe de dikkat etmek iyidir. Maksat bunlar değildir. Yani Allah'tan başka güçler, Allah'a karşı olan güçler. Öyleyse biz takvaya bağlı olduğumuzda Allah'ın gücünden korkuyoruz. Allah dışındaki güçlerden korkmuyoruz. Korkmuyoruz demek, yani onları dikkate almıyoruz. Konsantre olmadığımız değil, üstelik konsantre olmamız gerek fakat onlardan korkmuyoruz. Bizim yaşamımız, saadetimiz, bizim geleceğimiz, bizim kaderimizin onların elinde olmadığını düşünmüyoruz. Bu takvanın bir gereğidir. Bakın, tüm bunlar bir halkın zafer yoludur. Yani bir İslam ümmetinde takva olunca, böyle düşününce ve böyle davranınca mecburen gelişme yaşanır, hareket oluşur, ilerlemek, yücelmek, yükselmek ve o zaman bütün dinlerden üstün kılmak olur ki Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve mükerrer geçmiştir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Çağdaş İran ve dünya tarihinin en hassas ve gergin dönemlerinden birine titiz ve büyüleci bir bakışla yolculuk ediyoruz. Evet, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcastimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün 1979 yılının son aylarında yaşanan olayları ve Muhammed Rıza Pehlevi'yi destekleyen lobinin onu Amerikan topraklarına getirme çabalarını tarihi belgelere, diplomatik raporlara ve birinci elden anılara dayanarak ele alacağız. Ayrıca gizli operasyon, Proje Alfa'yı ve Mehdi Bazelgan ve Berzinski arasındaki tartışmalı görüşmeyi de ele alacağız. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Şah'ın Amerika'ya girmeye çalıştığı dönemde Kissinger ve Rockefeller de eski İran Şahı'na sığınma hakkı elde etmek için çeşitli ülke liderleriyle pazarlık yapıyorlardı. Ancak Muhammed Rıza Pehlevi'yi kabul etmenin maliyeti o kadar yüksekti ki onu kabul etmeye istekli olan hükümet sayısı çok azdı. Son olarak Kissinger'la eski Amerikan Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı dostça ilişkiler içinde olan Meksika Devlet Başkanı José López Portillo, Şah yanlısı lobinin teklifini kabul etti. Elbette Meksika Dışişleri Bakanı buna karşıydı ve ülke hükümetinin Amerika'nın Muhammed Rıza Pehlevi'ye sığınma hakkı vermesine yardımcı olmaması gerektiğini düşünüyordu. Ancak Kissinger nüfuzunu kullanarak Portillo'yu bakanının isteklerine aykırı olarak İran Kraliyeti ailesine vize vermeye ikna etti. Böylece 10 Haziran 1979 tarihinde Muhammed Rıza Pehlevi ve arkadaşları Meksika'nın Cuernavaca kentine vardı. 1979 yılı Ekim ayı başlarında Alfa projesinin uygulayıcıları ellerindeki kozları ortaya koydular. Evet, bu Şah'ın hastalığıydı. Carter'in özel kalem müdürü William Hamilton Jordan anılarında bu konuyu ilk gündeme getirenin Rockefeller'in yakın danışmanlarından Joseph Werner Reed olduğunu yazmıştır. Reid, 28 Eylül 1979 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Newsom'la temasa geçerek Şah'ın ciddi şekilde hasta olduğunu ve Amerika'da tıbbi bakıma ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Muhammed Rıza Pehlevi'nin hastalığı saraydaki birkaç kişinin bildiği gizli bir konuydu. Nisan 1974'te saray hekimi Doktor Abdülkerim Ayadi, Şah'ın büyümüş dalarından endişe etmeye başladı ve saray bakanı Esedullah Elem'den Paris Üniversitesi'nden kan uzmanı Profesör Jane Bernard'ı davet etmesini istedi. Bernard, birçok profesörle birlikte İran'a gelerek Şah'ın kemik iliği ve kan örneklerini aldı. Yapılan testlerde Şah'ın uzun süreli tedavi gerektiren bir lösemi türüne yakalandığı ortaya çıktı. Elbette kanseri saray mensuplarından hatta Şah'ın kendisinden bile gizlediler. Ferhat Diba 1977 yılında eşinin hastalığını öğrendi. Ancak devrime kadar kocasının durumu hakkında kesin bilgiye sahip olamadı. Ekim 1979'a gelindiğinde Şah'ın hastalığı artık bir sır değildi. Ve Washington yetkilileri onun tıbbi kayıtlarından haberdardı.
Asıl soru şahı sadece Amerikan hastanelerinin mi tedavi edebileceğiydi. Amerikalı doktorlar şahın New York'ta tedavi edilmesini tercih ettiklerini, ancak benzer olanakların Meksika'da ve Fransa'da bulunduğunu söylediler. Ancak şahın ilerlemiş hastalığı ve yakın zamanda ölme ihtimali denklemi değiştirdi. Vance'in de aralarında bulunduğu Washington'daki güvercin siyasi grup üyeleri kademeli olarak pozisyonlarından çekildiler. Vance, 19 Ekim 1979 tarihinde Beyaz Saray'da düzenlediği dış politika briefinginde Dışişleri Bakanlığı Tıbbi Direktörü'nün görüşüne göre Muhammed Rıza Pehlevi'nin durumunun Amerikan tıbbi bakımı alması gerektiğini açıkladı. Hala sonuçlarından endişe eden Carter, danışmanlarına büyükelçiliğimize saldırsalar ve halkımızı rehin alsalar ne tavsiye edersiniz diye sordu. Hiç kimse cevap vermedi. Carter sessizliği bozdu ve şöyle dedi. O gün hepimiz burada soluk yüzlerle oturacağız ve başımıza ne geldiğini anlayacağız. Son olarak 21 Ekim 1979 tarihinde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Warren Christopher, Meksika'daki Amerikan Büyükelçini bir telgraf çekerek Şah ülkeye girmesine izin verdiler. Ve Christopher seyahatin gizli olacağını ve Rockefeller grubunun bunu ayarlayacağını vurguladı. 22 Ekim 1979 tarihinde Muhammed Rıza ve Ferah Pehlevi sahte David Nevson adıyla New York'taki Cornell Tıp Merkezi'ne kaldırıldılar. Rockefeller anılarında Muhammed Rıza Pehlevi'nin sahte isminin yazımında fazladan bir E harfi olduğunu ve David Nevson olarak yazıldığını yazmıştır. Şah'ın Amerika'ya gelişi pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Carter aylarca direndikten sonra neden fikrini değiştirdi? İnsaniyet ilkesi onun için o kadar önemli miydi ki Tahran'daki Amerikan Büyükelçini riske atmaya razı oldu? Yoksa siyasi ve seçimsel değerlendirmeler mi belirleyici oldu? Bu soruların cevaplarını Amerika'nın iç denklemlerinde aramak gerek. Ekim 1979'da Amerikan başkanlık seçimlerine yalnızca bir yıl kalmıştı. Carter, enerji krizini, yüksek enflasyonu ve Amerika'nın önemli bir müttefiki olan İran'ı kaybetmeyi yönetemediğini ileri süren cumhuriyetçiler ve hatta bazı demokratlar tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Başkanın özel kalem müdürü Hamilton Jordan şöyle uyardı. Eğer Şah Meksika'da ölürse Kissinger o bizim faturamızı ödeyecek. Önce kralı devirdiğini, şimdi de onu öldürdüğünü söyleyecek. Carter şöyle cevap verdi. Kissinger cehenneme git. Ben bu ülkenin başkanıyım. 2 yıl öncesine kadar Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan siyasetçi Henry Kissinger, Şah'ın kabul edilmesi ve İran devrimine sert davranılması gerektiğini savunuyordu. Bir zamanlar şöyle demişti, dış politikasında ahlaki mükemmelliği arayan bir ülke ne mükemmelliğine ne de güvenliğine ulaşabilir. Dolayısıyla siyasal baskıların varlığı yadsınamazdı. Şah'ın Amerikan dışında ölmesi halinde Carter'in basın ve rakiplerinden daha yoğun saldırılara maruz kalması ve seçimleri kazanma şansının azalması söz konusu olabilirdi. Sonuç olarak Carter'in kararı hayırseverlik değil, vurgunculuk temeline dayanıyordu. Şahinler ve güvercinler olarak adlandırılan iki grup arasındaki fark, etik ve çıkar çatışması değil, Amerika'nın ulusal çıkarlarına öncelik verme konusundaki farklılıktır. Rockefeller ve Kissinger gibi şahinler, şahı kabul etmenin Enver Sedat ve Kral Hasan gibi Orta Doğu müttefiklerinin güvenini koruyacağına inanıyorlardı. Vance ve Christopher güvenlik raporlarına dayanarak Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin düşme riskine öncelik verdi. Şahın seyahatini gizli tutmak isteyen Amerikalı ve Meksikalı yetkililerin çabaları sonuçsuz kaldı. Hicri Şemsi 1 Aban 1358 tarihinde Agence France-Presse Meksiko kaynaklarına dayanarak Şah'ın tıbbi muayeneler için New York'a gittiğini bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü William Holding Carter, Şah'ın tıbbi tedavi amacıyla geçici turist vizesiyle Amerika'ya girdiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ülkeyi terk edeceğini doğrulamak zorunda kaldı. Ancak Şah'ın sözcüsü iddiayı yalanlayarak durumunun ciddi olmadığını söyledi. Bu inkar İran'da Amerikan kötülüğünün bir işareti olarak görüldü ve Şah'ı yeniden iktidara getirme komplosu şüphelerini güçlendirmiş oldu. 24 Ekim 1979 tarihinde İmam Hümeyni, Kaimşehir Belediye Başkanı ile görüşmede Şah'ın ziyaretine itiraz ederek, "Peki eğer o ölürse İran milletinin parası ne olacak?" dedi. Şah'ın Amerika ziyareti kamuoyunda tepkilere yol açtı. New York'taki bir hastanenin 17. katında ikamet eden eski Şah'a karşı protesto çığlıkları sadece İran sınırlarıyla kalmadı. Şah'ın sığınma talebine karşı Amerika'nın çeşitli kentlerinde özellikle de Washington ve New York'ta sokak gösterileri düzenlendi. Şah karşıtı ilk gösteri 24 Ekim 1979'da New York Hastanesi önünde gerçekleştirildi. Hastaneye bakan iki kaldırımda toplanan yaklaşık 200 kişinin Şah'a ölüm, Amerikan emperyalizmine ölüm, CIA'ye ölüm gibi sloganlar attığı bildirildi ve Muhammed Rıza Pehlevi'nin Amerika'dan sınır dışı edilmesini talep ettiler. İran'ın Washington Büyükelçiliği de Şah'ın Amerika'da kalma süresinin uzatılması ihtimaline tepki olarak Büyükelçiliği kapattı. En önemli protesto gösterilerinden biri 4 Kasım 1979 tarihinde Amerikan ve Kanada Müslüman Öğrenciler Derneği üyesi 7 İranlı öğrencinin New York'taki Özgürlük Heykeli'nin tepesine çıkıp kendilerini heykelin tepesine zincirlemeleri ve New Yorklulara Devrik İran Şahı'nın yargılanması ve cezalandırılması taleplerini iletmek amacıyla Şah'ın yargılanmasını talep eden bir pankart asmalarıyla gerçekleşti. Bu eylem turistlerin tahliyesine ve heykele yapılan ziyaretlerin geçici olarak durdurulmasına yol açtı. New York polisi 3 saat sonra onları tutukladı. Aynı saatlerde Manhattan sokaklarında yaklaşık 100 İranlı gösterici Şah'a ölüm sloganları atıyordu. New York Times dergisine göre yüz binlerce İranlının öldürülmesinden Şah'ı sorumlu tutuyorlardı. Bu halk tepkileri karşısında birkaç kişi Devrik Şah'a destek vermekte zorlandı. En dikkat çeken eylemleri ise eyalet yasalarını açıkça ihlal eden bir operasyondu. 25 Kasım'da üzerinde "Yaşasın Şah" yazılı pankart bulunan tek motorlu bir uçak New York'taki bir hastanenin üzerinden uçtu. New York polisi helikopteri 20 dakika sonra suçlu pilotu tutukladı. Bunu $100 karşılığında ve müvekkilinin bilgisi olmadan yaptığını iddia etti. Şah'ın Amerika'ya gelişi, İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik teşkilatını harekete geçirdi. İran'ın iki talebi vardı. Şah'ın suçlu olarak iade edilmesi ve hastalığının İranlı doktorlar tarafından tespit edilmesi. Hicri Şems'i 8 Aban 1358'de İran'ın Washington'daki maslahat güzarı Ali Asker Agah, David Nelson'la görüşerek Şah ve Ferah Divan'ın iadesini talep etti. Nelson, İran ve Amerika arasında iade anlaşmasının bulunmaması nedeniyle bu talebin yerine getirilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Birbirinin sınır dışı edilmesini yalnızca Amerikan göçmenlik mahkemelerinin inceleyebileceğini de sözlerine ekledi. Son olarak hükümetiyle tahttan indirilen Şah arasındaki dostluğu vurguladı. Tıbbi muayene ile ilgili olarak geçici hükümetin Dışişleri Bakanı İbrahim Yezdi, Şah'ın durumunu incelemek üzere Doktor Muhammed Mu'temedi ve Doktor İreç Fazil adlı iki İranlı doktoru tanıttı. Benz, New York Hastanesi'nin İranlı doktorlar tarafından doğrudan muayene yapılmasına karşı çıktığını, ancak Amerikalı doktorlarla görüşebileceklerini ve Şah'ın tıbbi kayıtlarına erişebileceklerini duyurdu. Vance ayrıca daha açık bir telgrafta şunları söyledi. Şah'ın kendisi veya ailesi talep etmediği sürece Şah'ın İranlı doktorlar tarafından muayene edilmesini düşünmeyiz. Şah'ın kabul görmesine karşı protestolar İran'da ve dünya çapında yoğunlaştı. 1 Kasım 1979'da İran İslam Devrimi'nin kazanımlarını koruma sloganıyla dini siyasi bir kurum olarak kurulan Tahran Muharebedin Adamları Cemiyeti Kurban Bayramı namazının Ayetullah Hüseyin Ali Muntazari başkanlığında Tahran'ın güneyindeki Hazane Terminali'nde kılınacağını duyurdu. İslam Cumhuriyeti Partisi de katil Şah'a sığınma konusundaki tiksintisini göstermek amacıyla namazdan sonra Amerikan karşıtı bir yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu. Ayetullah Muntazeri hutbesinde Amerikan politikalarını kınayarak "Biz İran'ın Müslüman milleti olarak Doğu ve Batı'daki emperyalizmin, Amerika ve Siyonizmin suçlarını kınıyoruz" dedi. Devrik Şah'a ve sahipliğini yapan Amerikan suçunu şiddetle kınıyoruz. Namazın ardından Amerikan karşıtı karar okundu. Aynı anda Kurban Bayramı namazı kılınırken Roosevelt Caddesi'ndeki Amerikan Büyükelçiliği önünde yaklaşık 3500 kişilik bir kalabalık toplandı. Büyükelçiliğin maslahat güzarı Bruce Lange'nin verdiği bilgiye göre göstericiler Carter'e ölüm ve casusluk yuvası olan Amerikan Büyükelçiliği kapatılmalıdır gibi sloganlar attı. Saat 11 civarında Amerikan bayrağı ateşe verildi. Lange'in bir Amerikalı çalışanın büyükelçilik duvarına asılan iki tabelayı yırtıp içeri aldığını bildirdi. Bu pankartlardan birinde İmam Hümeyni'nin resmi vardı. Diğerinde de "Bizim asıl düşmanımız Amerika'dır" yazılıyordu. Lange'in protestocuların bu duruma tepki gösterdiğini ve benzer bir olayın tekrarlanması halinde büyükelçiliğe saldırı tehdidinde bulunduklarını doğruladı. Eylem saat 15'te sona erdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü son olarak İran hükümetine büyükelçiliğin güvenliğinin sağlanmasında gösterdiği işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Aynı gün İmam Hümeyni, Pehlevi rejiminin Hicri Şemsi 13 Aban 1357 tarihinde Tahran Üniversitesi'ne saldırısının birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Din adamlarına, öğrencilere Amerika ve İsrail'e yönelik saldırılarını artırmaları ve Amerika'yı bu suçlu tahttan indirilmiş şahı iade etmeye zorlamaları çağrısında bulundu. Geçici hükümetin Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci bayramı arifesinde duyurduğu bu mesaj protestoların birlik ve beraberliğine ve istikametine katkı sağladı. Bu gerginliklerin ortasında şoke edici bir haber geldi. İran'daki geçici hükümetin başbakanı Mehdi Bazergan, Cezayir'de Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Berjinski ile bir araya geldi. Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin 25. yıl dönümü kutlaması vesilesiyle gerçekleşen görüşme İran'da belirsizlik ve öfke dalgası yarattı. Bazargan'ın başbakan olarak ilk yurt dışı seyahatiydi ve böyle bir dönemde bir Amerikalı yetkiliyle görüşmesi birçok soruyu gündeme getirdi. İlk soru bu toplantının gerekliliğiydi. İran ile Amerika arasında derin bir kriz varken bu görüşmenin hangi gerekçesi vardı? Bazargan, İran'ın iç gerginliklerini Amerika'nın gözüne girmek için bir koz olarak mı kullanmayı amaçlıyordu, yoksa birçok kişinin tahmin ettiği gibi geçici hükümet eşitsiz ilişkileri normalleştirmeyi mi amaçlıyordu? İkinci konu ise partiler arasındaki eşitsizlikti. İran'ın en üst düzey yöneticisi Bazargan, Amerikan Başkanı'nın danışmanı olan Berjinski ile görüştü. Diplomatik pratikte bu farklılık İran'ın daha zayıf bir konumda olduğu anlamına geliyordu. Üçüncü konu ise toplantının yeri ve zamanıydı. Cezayir'in başkenti bağımsızlık gününde sömürgeciliğe karşı mücadelenin sembolik bir yeri ve zamanıydı. Ancak Bazargan'ın Berjinski ile böyle bir ortamda görüşmesi İran toplumuna geçici hükümetin devrim liderinin politikaları ve halkın sömürgeciliğe karşı mücadele iradesiyle uyumlu olmadığı yönünde örtülü bir mesaj göndermiştir. Bu görüşme İmam Hümeyni'nin Amerika'ya baskı yapılacağı mesajını verdiği ve konuyu daha da hassas hale getirdiği gün gerçekleşmişti. İslam Cumhuriyeti Partisi 1 Kasım'da eleştirel bir açıklama yaparak Bazargan'dan 4 soruya yanıt vermesini istedi. Birincisi, bu toplantı İran halkının devrimci hareketiyle uyumlu mudur? İkincisi, eğer böyle bir diyalog gerekliyse, küresel siyasetin sözleşmelerinde özel bir yeri olan en üst siyasi düzeyde neden gerçekleşmedi? Üçüncüsü, Berjinski'nin Amerika'nın İran'a yönelik yaklaşımının değiştirmesini istediği iddiası doğru mudur? Dördüncüsü, bu toplantının tam raporunun İmam Hümeyni'ye devrim ve toplum konseyine sunulması gerekir. İslam Cumhuriyeti Partisi'nin açıklamasından birkaç saat sonra bir grup öğrenci dünya medyasının özel ilgisini Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğine çekti. Evet arkadaşlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugün Muhammed Rıza Pehlevi'nin Amerika'ya gelişi ve İran toplumunun devrimci tepkilerini birlikte değerlendirdik. Bazargan ile Berjinski arasındaki tartışmalı görüşme hassas bir nokta olarak siyasi kararların toplumda nasıl daha fazla nefrete yol açabileceğini gösterdi. Bütün bu olaylar 4 Kasım 1979 tarihinde Amerikan Büyükelçiliğine yapılan baskınla İran'ın hem tarihini hem de Amerika ile ilişkilerini sonsuza dek değiştiren olayın önünü açtı. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.